Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemden çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Türkiye, Suriye sınırında savaş uçağı düşürdü. Hatay'ın Yayladağ ilçesinin karşısındaki Yamadır köyü yakınlarında düşürülen uçağın Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçağı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı uçağın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde düşürüldüğünü duyurdu. Rus Savunma Bakanlığı ise uçağın havada olduğu süre boyunca Türk hava sahasını ihlal etmediğini ve bunun kanıtlanabileceğini vurguladı. Bakanlık uçağın 6000 metre yüksekteyken yerden vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Suriye sınırında savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar tarafından düşürülmesi Ankara'da da gündemi değiştirdi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak konuyla ilgili bilgilendirdi. Olayın ardından Kremlin'den yapılan ilk açıklamada Rus uçağının düşürülmesi çok ciddi bir olay olarak tanımlandı. Ancak uçağın düşme nedeninin kesin olarak saptanana kadar beklenmesi çağrısında bulunuldu. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye ziyareti gerçekleştirecek. Lavrov mevkidaşıyla görüşecek. Lavrov'un ziyaretinde Suriye krizi, bölgesel gelişmeler, terörizmle mücadele, Ukrayna gibi konular masaya yatırılacak. Suriye kriziyle ilgili diplomasi trafiği sürüyor. IŞİD'e karşı daha geniş ve tek koalisyon oluşturulmasını hedefleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Hollande'ın bir sonraki durağı ise Moskova. Hollande, 26 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Peki Fransa, IŞİD'le mücadele kapsamında ortak bir koalisyon fikrine ABD ve Rusya'yı ikna edebilecek mi? Bugün Dünya Panorama'da bu soruya yanıt aradık. Konuğumuz SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş'tı. Röportaj birazdan radyolarınızda olacak. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında savaş uçağı düşürdü. Hatay'ın Yayladağ ilçesinin karşısındaki Yamadır köyü yakınlarında düşürülen uçağın Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçağı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı uçağın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde düşürüldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Rus uçağı olduğu tahmin ediliyor dedi. Genelkurmay Başkanlığı Türk hava sahasını ihlal eden, milliyeti bilinmeyen uçağın 5 dakika içerisinde 10 kez ikaz edildiğini belirterek ihlale devam eden uçağa angajman kuralları çerçevesinde 2 F-16 uçağa müdahalede bulunduğu açıklamasını yaptı. Rus Savunma Bakanlığı ise uçağın havada olduğu süre boyunca Türk hava sahasını ihlal etmediğini ve bunun kanıtlanabileceğini vurguladı. Bakanlık uçağın 6000 metre yüksekteyken yerden vurularak düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pilotlar uçaktan paraşütle atladı. Pilotların durumu netleştirilecek. Olayın ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Su-24 tipi Rus uçağının düşürülmesini çok ciddi bir olay olarak tanımladı. Ancak uçağın düşme nedeninin kesin olarak saptanana kadar beklenmesi çağrısında bulundu. Düşürülen Rus uçağının Türkiye hava sahasını ihlal etmediğini belirten Peskov, uçağın Suriye hava sahası sınırlarında bulunduğunu kesin olarak biliyoruz dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov olayın Rusya-Türkiye ilişkilerine olası yansımaları hakkında da konuştu. Peskov, ilişkilere yansıması hakkında herhangi bir değerlendirme ya da varsayım yapmak şu an için doğru olmaz. Çıkarımlarda bulunmak için resmin tamamını görmek gerekiyor ifadesini kullandı. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İddialarını doğrulamayan Rus yetkili, bugün ya da gelecek günlerde ek toplantılar olursa bilgilendirme yaparız dedi. Suriye sınırında savaş uçağının TSK'ya bağlı F-16'lar tarafından düşürülmesi Ankara'da gündemi değiştirdi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak konuyla ilgili bilgilendirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'ndan bilgi aldı. Davutoğlu ilk bilgileri aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunulması talimatını verdi. Suriye sınırında düşürülen Su-24 ile ilgili NATO'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada NATO durumu dikkatle izliyor, Türk yetkililerle yakın temas halindeyiz ifadelerine yer verildi. Son gelişmelerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarınki Türkiye ziyaretini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Lavrov, önceden planlanmış ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelerek mevkidaşıyla görüşecek. Lavrov, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt organlarından Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına başkanlık edecek. İstanbul'da yapılacak toplantıda 15 Aralık'ta Rusya'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek ve ikili ilişkiler değerlendirilecek. Lavrov'un ziyaretinde Suriye krizi, bölgesel gelişmeler, terörizmle mücadele, Ukrayna gibi konular da masaya yatırılacak. Paris'teki terör saldırılarının ardından Avrupa alarmda. Saldırıların şüphelisi Salah Abdeslam'ı arama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Fransa'da bir gelişme var. Saldırı akşamı Abdeslam'ın tespit edildiği bölgede çöpte patlayıcı bir kemer bulundu. Amerikan haber ajansı Associated Press'e konuşan Fransız bir yetkili patlayıcının Paris'in güneyinde bulunduğunu açıkladı. Fransız televizyonu polisin patlayıcı kemeri Montrouge bölgesinde bulunduğunu söyledi. 20 saat süreli bir güvenlik kordonu oluşturulduğu yetkililerin patlayıcıyı analiz ettiği bildiriliyor. İlk bulgulara göre söz konusu kemer, Paris ve Saint-Denis'deki intihar saldırılarında kullanılan kemerlerle benzerlik taşıyor. Abdeslam'ın telefon sinyalinin saldırı akşamı o bölgede tespit edilmesi kemerin ona ait olabileceği ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Terör tehdidi Belçika'nın başkenti Brüksel'de hayatı durma noktasına getirdi. Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından kentte güvenlik alarmı 4. yani en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Neredeyse her köşe başında asker ya da polis var. Belçika Başbakanı terör tehdit alarmının en üst düzeyde kalması gerektiğine karar verdiklerini açıkladı. Bu çerçevede okullar, müzeler ve kütüphaneler kapalı kalmaya devam edecek. Metro ve tramvay hatları da bir gün daha kapalı kalacak. Ülkede hayatın yarından itibaren normale dönmesi bekleniyor. Suriye kriziyle ilgili diplomasi trafiği hareketli. IŞİD'e karşı daha geniş ve tek koalisyon oluşturulmasını hedefleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Hollande'ın bir sonraki durağı ise Moskova. Paris'te 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından IŞİD'e karşı savaş ilan eden ve artık Suriye'de tek bir koalisyon olmalı diyen Hollande, IŞİD'e yenilgiye uğratmak için ABD ve Rusya başta olmak üzere tüm ülkelerin güç birliği yapmasını hedefliyor. Hollande ve Obama akşam saatlerinde gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaparak IŞİD'le mücadelede atılacak yeni adımları duyuracak. Fransa lideri Hollande, Obama ile görüşmesinin ardından yarın da Paris'te gayri resmi akşam yemeğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Hollande ardından Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Hollande-Putin görüşmesi 26 Kasım Perşembe günü yapılacak. Putin'in Fransa'nın IŞİD'e karşı tek ve daha geniş koalisyon oluşturulması teklifine sıcak yaklaşması bekleniyor. Peki Fransa, IŞİD'le mücadele kapsamında ortak bir koalisyon fikrine ABD ve Rusya'yı ikna edebilir mi? Bugün Dünya Panorama'da bu soruya yanıt aradık. Konuğumuz SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş'tı. Murat Yeşiltaş önce bugüne kadarki süreçte yaşanan çok başlığa dikkat çekti. IŞİD'le mücadele stratejisinin sahada uygulanması bakımından bir karşılıklığın ortaya çıktığını savundu. Tüm aktörlerin IŞİD'in küresel bir tehdit olduğu konusunda uzlaştığının altını çizen Yeşiltaş'a göre tüm aktörlerin katılımıyla tek bir koalisyon oluşturulması şart, ancak bu kolay olmayacak.
Zaten son 1,5 yıldır IŞİD'e karşı mücadelenin bir stratejisi vardı. Evet. Ama bu stratejinin sahada uygulanması bakımından çok fazla karışıklık ortaya çıktı. Koalisyon içerisinde olan veya koalisyon dışında olan, buna Rusya da dahil, aktörlerin IŞİD'in tehdit olarak tanımlaması konusunda bir sıkıntı olmadığını, herkesin IŞİD'i bir terör örgütü ve bir tehdit olduğunu, hem bölgesel hem Suriye ekseninde hem de küresel güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu biliyorlardı. Bunu bu şekilde açıklıyorlardı. Ancak bununla mücadele edilmesi konusunda sanki bir çok başlılık söz konusuydu. Dolayısıyla burada stratejinin ortaya koyulması bakımından, yani hedefin IŞİD'in yok edilmesi aynı olmasına rağmen, uygulanması konusunda ve senkronizasyon konusunda bir problem ortaya çıktı. Bugüne kadar gördüğümüz şey. Bu senkronizasyon eksikliğinin, uyumsuzluğunun adeta IŞİD'in ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek yerine tehdidi çeşitlendirmesini görmüş olduk. Bugüne kadar yaşadığımız şey buydu. Ve Paris saldırıları IŞİD'in tehdit olduğuna yönelik farkındalığı bütün aktörler açısından daha kuvvetli bir şekilde ortaya koymuş oldu. Ve bundan sonra IŞİD'le mücadele edilmesinin bütün aktörlerin birlikte hareket edeceği bir strateji ve entegre bir strateji ve senkronize olmuş bir stratejiyle yürütülme gerektiği konusunda herkes uzlaştı. G20 zirvesinde, Antalya'daki zirvede bu uzlaşı hatta sonuç bildirgesine de yansıdı. Evet. Hangi noktalarda biz küresel toplum olarak IŞİD'le mücadele edeceğiz şeklinde. Dolayısıyla tehdidin aciliyeti bütün aktörler açısından son derece üst noktaya ulaşmış durumda şu anda. Bu ister istemez bütün aktörleri bir araya getirip tek bir strateji uygulama itiyor. Yalnız bunun uygulanması konusunda gördüğümüz kadarıyla hala bazı eksiklikler olduğunu, hala bazı uzlaşmazlıklar olduğunu görebiliyoruz. Bu uzlaşmazlığın kaynağı elbette tek başına IŞİD değil. Yani Suriye krizine yönelik tarafların farklı tutumları IŞİD konusundaki mücadele stratejisinin bütünlüğü meselesini de etkiliyor kanaatince. Dolayısıyla Rusya ile Amerika arasındaki farklılık, Fransız Cumhurbaşkanı Hollande'ın bu iki aktörü bir araya getirip aynı koalisyon çerçevesinde IŞİD'le mücadele konusunda ikna edebilir mi? Bundan çok emin değilim. Ancak böyle bir şeyin gerekliliği son derece yüksek derecede anlaşılmış durumda. Yani Obama ile Putin arasındaki Suriye meselesine dair farklılık IŞİD meselesinde onları bir araya getirebilir mi? Ve bu koordinasyon nasıl sağlanacak? Hem sahada bunun organizasyonel olması anlamında nasıl işleyecek? Onu zamanla göreceğiz. Ancak bunun çok kolay bir şey olmadığını söyleyebiliriz.
SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş, IŞİD'le mücadele kapsamında tüm aktörlerin farklı stratejiler uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini savunarak, bundan IŞİD daha fazla güçlenerek de çıkabilir uyarısında bulundu.
Yani bu farklı stratejilerden ve bu stratejilerin taktik olarak uygulanması sürecinden bir an önce çıkması gerekiyor aktörlerin. Çünkü herkes evet kendi çıkarını maksimize etmeye çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama bu çıkar maksimizasyonu totalde herkesin kaybettiği bir oyuna da dönüşebilir ve bundan IŞİD daha fazla güçlenerek de çıkabilir yapılan hatalar yüzünden. Dolayısıyla bir koalisyonun daha güçlü bir şekilde hem farklı aktörleri bir araya getirmesi bakımından bir temsil kabiliyeti olur hem de operasyonel kabiliyet açısından da bir farklılık oluşturacaktır ve bir fark yaratacaktır IŞİD'le mücadele konusunda.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'da. Putin, 8 yıl sonra ilk kez gaz ihracatçısı ülkeler forumu liderler toplantısına katılmak üzere gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Rusya lideri, İran'ın desteği olmadan Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonunun mümkün olmayacağını belirtti. Paris saldırıları sonrası Fransa, IŞİD'le mücadeleyi sürdürüyor. Fransa, IŞİD'i ilk kez bölgeye gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisini kullanarak vurdu. ABD özel kuvvetlerine bağlı birlikler önümüzdeki günlerde Suriye'ye gidecek açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Reid McGurk yaptı. Brezilya tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya, ülkede maden atıklarının biriktiği iki barajın çökmesiyle oluşan çevre felaketiyle mücadele ediliyor. Binlerce hektar tarım alanı kullanılamaz hale geldi. Zehirli atık suyunun karıştığı nehrin temizlenmesinin 30 yıl süreceği belirtiliyor. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Paris saldırıları sonrası IŞİD'le mücadeleyi artıran Fransa'dan yeni bir hamle geldi. Fransa, IŞİD'i ilk kez bölgeye gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisini kullanarak vurdu. Fransız ordusundan yapılan açıklamada Irak'ta iki noktanın hedef alındığı belirtildi. Savunma Bakanlığı, geminin pazartesi gününden itibaren operasyonel olacağını açıklamıştı. Fransa, Paris'teki terör saldırıları sonrasında IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı hedef almıştı. ABD özel kuvvetleri Suriye'ye gidiyor. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk yaptı. Buna göre ABD özel kuvvetlerine bağlı birlikler önümüzdeki günlerde Suriye'ye hareket edecek. ABD Başkanı Barack Obama daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'ye asker göndermenin hata olduğunu söylemişti. Ancak geçen hafta Obama yönetimine yakın bir isim ABD özel kuvvetlerinin yakın bir zaman içinde Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Suriye'de Rus gazetecilere ateş açıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay Dagmashliya köyü yakınlarında meydana geldi. Olay sırasında Suriye ordusunun ön cephe hatlarına giden içinde 3 Rus gazetecinin bulunduğu otomobile ABD yapımı tank savar roketleriyle ateş edildi. Saldırı sonucunda gazeteciler hafif yaralandı ve Laskiye yakınlarında Rus hava üssüne geri döndü. İki Russia Today muhabiriyle bir TASS haber ajansı muhabirinin tedavileri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 yıl sonra ilk kez gaz ihracatçısı ülkeler forumu liderler toplantısına katılmak üzere gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Rusya ve İran'ın Suriye'de faaliyet gösteren uluslararası teröre karşı mücadele grubu çerçevesinde işbirliğini güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Putin, buna Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başlatılması kararının hayata geçirilmesi hedefi de dahil diye konuştu. Rusya lideri İran'ın desteği olmadan Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonunun mümkün olmayacağı görüşünü dile getirdi. Başta terörle mücadele olmak üzere bölgesel konularda işbirliğini geliştirme kararı aldıklarını belirten Ruhani de, "Terör bugün sadece İran ve Rusya için değil, bölgenin birçok ülkesi ve tüm dünya için bir tehdit" yorumunda bulundu. Avrupa Birliği Türkiye zirvesinin tarihi belli oldu. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Türkiye zirvesinin 29 Kasım'da yapılması için çağrıda bulundu. Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 Kasım Pazar günü saat 16'da AB-Türkiye zirvesi yapılması için çağrıda bulunuyorum. Amaç, ilişkilerimizi yeniden canlandırmak ve sığınmacı akışını durdurmak ifadelerini kullandı. AB Konsey Başkanı kararı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun olumlu tavsiyesi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini takiben aldığını bildirdi. Brezilya tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya, ülkede maden atıklarının biriktiği iki barajın çökmesiyle oluşan çevre felaketiyle mücadele ediliyor. Ülkenin güneydoğusunda iki eyalette bilanço ağır, binlerce hektar tarım alanı kullanılamaz hale geldi. Zehirli atık suyunun karıştığı Doç Nehri'nin temizlenmesinin 30 yıl süreceği belirtiliyor. Zehirli atık Atlantik kıyılarına da ulaştığı halk, çöken barajları işleten maden firmasına ve yeterince denetim yapmadığı için hükümete tepkili, sık sık protesto gösterileri düzenleniyor. Madeni işleten firma 250 milyon dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. demir cevheri atıklarının biriktirildiği iki baraj 5 Kasım'da çökmüş, 11 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi kaybolmuştu. Ekonomi gündeminde öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. ABD Merkez Bankası'ndan faiz artırımına ilişkin son açıklama en yetkili isimden Başkan Janet Yellen'dan geldi. Fed Başkanı, faiz artırımının ardından sıkılaştırma politikasının kademeli bir şekilde yürütülmesini beklediğini tekrarladı. Fed Başkanı Janet Yellen, aşırı agresif bir faiz artırımı ekonomik büyümenin azalmasına neden olur ve düşük faizlere kalıcı bir dönüş yapılmasını gerektirir dedi. Fed'in 15-16 Aralık'ta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. Bu yaklaşık 10 yıl sonra ilk faiz artırımını işaret ediyor. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile ilgili Moskova'dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Akımı Projesi'nin gerçekleştirilmesi Moskova'nın önceliklerinden biri olarak tanımlandı. Açıklamaya göre ayrıca, Rusya Türk Akımı ile ilgili hükümetler arası anlaşma imzalanabilmesi için yürütülen görüşmelere devam edilmesini umuyor. Öte yandan açıklamanın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesinde gelmesi de dikkat çekti. Lavrov, Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısı için yarın İstanbul'a gelecek. Avrupa İstikrar Mekanizması, Yunanistan'a 3. kurtarma paketi kapsamında sallanacak 2 milyar euroluk krediyi serbest bıraktı. Yunanistan'a 3. kurtarma paketi kapsamında toplamda 86 milyar euroluk kredi sallanacak. Bu kredi dilimler halinde verilecek. Yunanistan serbest kalan krediyi borç yönetiminde ve Avrupa Birliği yapısal fonlarıyla finanse edilecek projelerde kullanacak. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.